Ayrım 15.
Sayfa 123. Benimki gibi bal rengi saçları vardı. Birbirine yakın duran ela gözlerinin ortasından sert bir çizgiyle inen burun kemiği, erkek için küçük sayılabilecek ama etli dudaklarının üstündeki gamze ile birleşiyor, ilginç, çözülmeyi bekleyen bir ifade yaratıyordu. Sanki Tanrı yaratmamış da, bir heykeltıraşın hayalinde serpilip çekicinde şekil bulmuş gibiydi. Nesim'in sıcak, çarpıcı yakışıklılığına hiç benzemeyen ama bakanın gözünü üzerinde hapseden bir güzelliği vardı. Onun yüzündeki bilmeceli ifade, daha karşılaştığım an çok kişinin hissedeceğinin aksine bana huzur vermişti. Aynen hayatımdaki tüm karmaşadan huzur duyduğum gibi. Ve o günden beri Ezra hayatıma huzurdan başka bir şey getirmemişti. Olduğum yerde hafifçe dönüp bakındım. Barda bir arkadaşına içki hazırlıyordu. Rafine bir kültürle olgunlaşmış bir çocuk ruhunun aynasıydı gülümsemesi. O anlık bakışımdan bir elektrik almış olmalıydı. İlgisi misafirinden bana doğru yöneldi. Elindeki kadehi kaldırarak gülümsemeye devam etti. Tatlım, bana bunun abi bakışı olduğunu söyleme sakın. Ezra'nın annesinin sesiyle silkindim. Zarif uzun parmaklarıyla nazikçe yanağımı okşadı. Tatlım, sanırım bir anne için gereğinden fazla konuştum. İnan, yüreğini açtığın zaman seni bekleyen başka sevgiler de olduğunu göreceksin. Buna verecek cevabım yoktu. Kaldı ki kendimi aşka açılan sevgilere bağlamak da istemiyordum. Şu an sahip olduğum kadarıyla huzurlu ve emniyetteydim. Onu kırmadan hissiyatımı söylemek için kelimeler arıyordum ki, Shana yanımıza yaklaştı ve beni kurtardı. Ne var ki Janine Stein'in söyledikleri bir kez aklımı karıştırmıştı. O andan itibaren bütün gece Ezra'nın bakışlarında o güne kadar olduğundan farklı bir ifade görmeye, bir müddet sonra da gözlerimi ondan kaçırmaya başladım. Aylardır beraberliğinde kendimi son derece rahat hissettiğim, yanında rahatça ağlayıp dertleştiğim arkadaşım, birden beni farklı bir ilişkinin başlayabileceğine dair verdiği işaretle korkutmuştu. Belki de annesinin söyledikleri beni böyle farklı düşünmeye itmişti. Sonra da aslında bütün bunlar Janine Stein'in anne işgüzarlığından başka bir şey değil diye düşündüğünden hemen etkisinden uzak kaldım. Sonuçta o geceyi çok uzatmak istemedim ve gece yarısından az sonra müsaade isteyip daireme çıktım. Celeste ve nişanlısı kaldılar. Ezra benimle asansöre kadar geldiğinde en tabii gülümsememle ona yanağından öpüp teşekkür ettim. Hülyalı bir bakışla alnıma düşen bir perçemi kaldırdı ve "Umarım annem canını sıkmadı bu akşam prenses" dedi. Ne münasebet, annenin sohbetinden her zaman çok zevk alırım bilirsin. Dudaklarının üzerindeki gamzeyi daha çok ortaya çıkaran bir gülüş attı. Sevindim dedi. Sonra yanağımla dudağım arasındaki noktaya çabucak bir öpüş kondurdu. Asansörün ferforje kapılarını kapayıp yukarı doğru uzaklaşmamı beklerken karşılıklı el salladık. Eve girip kapıyı kapadığımda birden antrenin loş ışığında kollarını açmış bana bakan lalik kadın heykeli, Ezra'nın benim tarifimi tekrarlayan sözcüklerini aklıma getirdi. Kristalde dondurulup uykuya saklanmış bir aşk gibi. Sanki dokunulsa, okşansa canlanıp çıkacak. Benim söylediklerimi bana hatırlatırken heykel için hissettiklerimin kendim için geçerli olduğunu ima ettiğini o akşam hiç fazla düşünmemiştim. Ama şimdi Ezra'nın bana olan yakınlığının ardında açılmaya hiçbir zaman cesaret edemediği, görünenden daha derin duygular olduğunu sezmeye başlamıştım. Kapıyı kapayıp sırtımı dayadım ve heykeli seyrederken gözümden yaşlar boşaldı. Çok yalnızdım. Nesim'i deliler gibi özlüyordum ve hayatımda bir gün bir başka erkeğin onun yerini alabilecek olması ihtimali dahi ancak yalnızlığımı arttırmaya yarıyordu. Kim olursa olsun, sevgisini ilk aşkımla kıyaslayıp boşluklarının beni mutsuz edeceğinden o kadar emindim ki, bunu bile bile kendimi olduğumdan daha fazla yaralamak istemiyordum. Ama yine de yüreğimin derinliklerinde bir yerde, hala gömemediğim o çok bana ait bir ses, havada aşkın kokusunu duyduğunu söylüyordu. Onu bana ait kılmak veya reddetmek de yine benim kararım olacaktı. Lalik Lady'nin muhteşem kristal duygusunda parmaklarımı gezdirerek salona geçtim. Verandadan gelen ve karla buluşan ışık, salonu bir masal sahnesi gibi aydınlatıyordu. Başka bir ışık da istemedim hüznüme eşlik edecek. Doğru bara geçtim ve Nesim'in en sevdiği içkiyi kadehime koydum. Sanki armanyaktan kadehime akanlar aslında onun dokunuşlarıymış gibi. Gözyaşlarıma hakim olamıyordum. Oh aşkım, canım sevgilim, kocam, hayatım. Ne desem geri gelmeyeceksin. Nefesim, hıçkırığım da seni geri getiremeyecek biliyorum. Canım benim, aşkım, seni çok özlüyorum. Kadehim elimde sanki Nesim elimi tutuyor gibi verandaya doğru yürüdüm. Onunla o yıl başında aynı yerde durup karlara baktığımız akşama geri döndüm. Yolculuğuna çıkmadan önce bu evde ve bedenimde bıraktığı sıcaklıkla öylesine sarılmıştım ki artık Nesim yanı başımdaydı. Onun kollarının altında, başımı omzuna koymuş, balkonda, ferforje iskemleleri süratle örtmekte olan karı seyrediyorduk. Bir ara parmak uçlarıyla yanağımdan inen yaşları sildiğini hissettim. Balkon kapısını açtım. Yüzümü sakin, kendilerinden emin yağan kar tanelerinin yumuşak serin dokunuşlarına teslim edip tenimdeki ateşi serinletmelerini bekledim. Gözyaşımın ne kadar sıcak olduğunu ilk defa fark ediyordum. Hüznün üçüncü evresinde. 1 Ocak Cumartesi günü yarı yıl tatilinden istifade, Celeste ve Paul Boston'a, Paul'ün ailesini ziyarete gitmişlerdi. Kar durmaksızın yağmaktaydı. Verandada tamamen karla örtülmüş iskemleler ve masa, loş ışıkların altında akşamın içinden pırıldayarak sıyrılıyordu. Saat henüz 6 bile değildi ama hava çoktan kararmıştı. Gramofonda Puccini'nin O Mio Babbino Caro'su dönüyordu. Salonda balkona bakan kanepeye gömülmüş, İstanbul'dan ayrıldığımdan beri ailemden gelmiş olan mektupları tekrar okuyordum. Onları o kadar özlemiştim ki. Bu Nesim'e duyduğum özlemden çok farklıydı. Dayanılmaz değildi çünkü yaşadıklarını biliyordum. Ama özellikle son zamanlarda ailemle ulaşılamaz mesafede ve şartlarda oluşumuz, ben savaşın sadece konuşulduğu bir ülkedeyken onların facianın tam ortasında olması, sanki tüm geçmişimden, doğduğum andan itibaren bana ait olan her şeyden birden uzaklaştırılmışım duygusu vermeye başlamıştı. Rahat ettiğim ama aslında bana ait olmayan bir ülkede, beni ancak son 2 senedir tanıyan, daha önceki anılarımda hiçbir yeri bulunmayan insanlar arasındaydım. Hayatı Nesim'le paylaşıyorken fark etmediğim bu duygu, Celeste'in de yakında evden ayrılacak olması üzerine beni daha çok sarmıştı. İşte böyle anlarda annemin, babamın, anneannemin, dayımın ve halalarımın mektuplarında sevgi, güven, şefkat dolu geçmişimi, ailemi, evimi canlandırıyor, yalnızlık yarama ilaç sürüyordum. Resepsiyondan gelen telefon zili beni sığındığım dünyadan geri çağırdı. Kalkıp telefonu açtığımda Alessandro her zamanki nazik İtalyan aksanıyla karşımdaydı. İyi akşamlar hanımefendi. Sizi görmek isteyen bir misafiriniz var. Nazirhan. Nefesimin kesildiğini hissettim. Alessandro'nun misafirimi yukarıya göndermek için izin istediğini hayal meyal duydum. İşte yine yüreğimdeki kuşlar kanat çırpmaya başlamıştı. Halbuki Nazirhan'la ilgili seçimimi yapmış ve hayatıma girmeyeceğine karar vermiştim. Biriken mektupları hala kapalı duruyordu. Onu bugüne kadar uzakta tutmuştum. ama ancak benim kararlılığım kadar uzak kalabilirdi. Onun birkaç kat aşağıda olduğunu bilmek beni korkutuyordu. Ona karşı zayıflık gösterebileceğim düşüncesiyle ürperdim. Alessandro, lütfen misafirime şu an müsait olmadığımı ve özür dilediğimi söyler misin? Bunu onun yüzüne söyleyebilir misin? Yosun gözlünün buğulu sesi, 1913 Ağustos'unda Victoria Albert Müzesi'nde "Yarın öğlen saat 1'de sizi bekliyor olacağım" diye kulağıma fısıldadığı anı hatırlattı. O zaman da şimdi duyduğum korkuyu duyup yanından koşarak kaçmıştım. Fakat şimdi kaçacak yerim kalmamıştı, fena yakalanmıştım. Ona bu ürkekliğimi hissettirmemem lazımdı. Yutkunup derin bir nefes aldım. "Affedersin. Bunun bir tek yolu var, ziyaretimi kabul etmelisin." Konuşurken gülümsediğini görebiliyordum. Dudaklarımdan dökülen, söylemeyi düşündüğüm kelimeler değildi. "Peki ama..." Telefonu Alessandro'ya geri vermişti bile. "Alo madam, misafirimi yukarı getirebilirsin Alessandro. Nazir'in ziyaretine özel bir önem verdiğimi ve onu etkilemek istediğimi düşünmesini istemiyordum. Yine de salondaki Venedik aynasında görünüşüme bir göz atmaktan kendimi alamadım. Üzerimde vizon rengi krep eteğimle, aynı renkte boynumun çenemin altına kadar saran dantel bluzum vardı. Topuzumdan çıkmış birkaç saç telini düzeltirken kalbimin çarpıntısı karşısında çaresiz derin nefesler aldım. Sonra salonun olabildiğince uzak bir köşesine gidip beklemeye başladım. Zil çaldığında kapıya doğru ağır adımlarla yürüdüm. Bir sene evvel plazadaki suitine çıkarken de oradan süratle kaçmakla Aurora'nın başına gelenleri öğrenmek arasında kendimle mücadele etmiş ve sonunda aşık olduğu Mihrace'nin çocuğunu doğururken ölen Aurora'nın hikayesini bir başka Mihrace'den dinleme arzusu içimdeki hayalperest ve sergüzeşt tabiatı uyarmasına rağmen Nazir'in kapısından geri dönmüştüm. Ancak ardımdan açılan kapı ve onun derinden gelen buğulu sesiyle olduğum yerde kalmış ve bana uzattığı elini tutup onu takip etmiştim. Şimdi kendi evimde onu karşılarken yine aynı karmaşık duygular içindeydim. Kapıyı açtığımda 6 Kasım 1913'te New York limanında Lusitania'dan inip arabaya bindiğimiz zaman göz ucuyla rıhtımda gördüğüm haliyle astragan yakalı uzun siyah kaşmir paltosuyla karşımdaydı. Daha evvel her karşılaşmamızda olduğu gibi yosun yeşili gözleri bana odaklandığında yanaklarım al al oldu. Gülümsediğinde bembeyaz dişleri parıldadı. "İyi yıllar." Sesi, bakışları, tebessümü bir arada yine yüreğimdeki kuşları kanatlandırmıştı. Alessandro asansörü tekrar aşağı indiriyordu. Elini şapkasına götürüp beni selamladı. Artık misafirimle yalnızdım. "İçeri girebilir miyim?" dediğinde hala konuşmadan kapıda dikildiğimi fark ettim. "Pardon," dedim. "Tabii." Geri çekilip eve girmesini bekledim ve kapıyı kapadım. Sesimin titremesinden korkarak konuştum. "Paltonu alabilir miyim?" "Rahatsız olma," dedi. Paltosunu çıkarıp antredeki koltuğun üzerine attı. Siyah dik yakalı kaşmir süveter ve pantolonuyla spor bir şıklık içindeydi. İhtimal yakın bir teması engellemek için hemen salona doğru yürüdüm. Müziğin sesini biraz kısıp barın arkasına geçtim. "Ne ikram edebilirim?" Tutuk ve resmi duruşumdan bir rahatsızlık duymuşa alınmışa benzemiyordu. Sanki bazı şeyleri zamana bırakmış ve kendinden emin bir hali vardı. Yine gülümsedi. Gözlerinin içinde yeşil yosunlar dalgalanır gibi oldu. "Sen ne içiyorsan onu." "Ben içmeyeceğim," demek isterdim ama o an bir kadeh teskin edici içki kesinlikle ihtiyacım olan şeydi. Kendime martini hazırlamak üzereydim. Kollarını barın gül ağacı tezgahına dayarken "harika," dedi. "Aslında bana içki ikram etmeni beklemiyordum." Shaker'a malzemeleri yerleştirirken ona bakmadan sordum. "Neden?" beni görmek bile istemediğine göre ikram beklemem fazla olmaz mıydı? Buna cevap vermek dahi istemiyordum. Unutmak istediğim şeyleri tekrar onunla paylaşmaktan korkuyordum. Ama o devam etti. Sana bir teselli ziyareti yapmama bile müsaade etmedin. Mektuplarımın hiçbirine cevap vermedin. Neden? Veremezdim. Çünkü onları okumadım. İşte o an sesi ilk defa hayal kırıklığına uğradığını belli etti. Okumadın mı? Ama niye? Bunu cevaplamak yerine shaker'ı sallamaya başladım. Gramofondan yayılan Puccini notaları arasına Latin marakasları eklenmiş gibi gereksiz bir gürültü oldu. Aniden elimi tuttu ve durdurdu. Niye? Sorusunu tekrarlarken elimi kaybettiği bir şeyi bulmuş gibi sarmalamıştı. Avucumda, parmak uçlarımda akan kanın ısındığını hissettim. Fark ettim ki ne ona yaklaşmak ne de onu uzaklaştırmak istiyordum. Konuşurken gözlerimde yaşlar oynaşmaya başlamıştı. Acımla baş başa kalmak istedim. Beni anlayacağını umuyorum. Gözlerimi kapayıp başımı yana çevirdim. Elimi bırakmadan barın yanından dolaştı ve durduğum yere geldi. Diğer eliyle çenemi tutup başımı kaldırdı. Şefkat dolu bir sesle adeta mırıldandı. Bak bana, lütfen, çok üzgünüm. Yaşamak zorunda kaldığın acıyı yok edecek imkanım olsaydı. Gözlerimden yaşlar iniyordu. Kendime işkence ediyordum. Bunu ona söyleme ihtiyacını hissettim. O geceyi hiç yaşamamalıydık. Bana o geceyi hatırlatacak hiçbir şeyi kabul etmek istemedim hayatıma. Şimdi de sadece Nesim'le olan hatıralarımı anımsayarak yaşamak istiyorum. Çenemi tutan elini alnıma doğru götürdü. Yüzümde uçuşan saç tellerini toplarmış gibi parmak uçlarıyla şakaklarımı, yanağımı okşarken gözlerini benden ayırmadan konuştu. Ben sadece acını paylaşmak istemiştim. Yoksa sana acı verecek anları hatırlatmak değil. Yarıda bırakıp kaçtığım aşk gecesinden acı verecek anlar olarak bahsederken, Nesim için hissettiğim aşkın hala körelmediğini duymaktan ne kadar mutsuz olduğunu görebiliyordum. Kalbi kırık bir sesle devam etti. Seni ne zaman mutlu göreceğim Aurora'm? Aurora'yı büyük babasının talihsiz küçük karısını benim benliğimde görmesi yeni değildi. Bu defa da ilk seferki etkiyi yaratmıştı. Evet, onunla herkesle olduğundan çok farklı, geçmişlerimizden gelen ve garip bir şekilde kaç nesil sonra dünyanın farklı coğrafyalarında bizi tekrar tekrar karşılaştıran inatçı bir kader vardı. Bu gerçek görüşmesek de konuşmasak da oradaydı ve aslında bilinçaltında sürekli bizi birbirimize çekiyordu. Sanki daha evvel paylaştığımız bir hayatımız vardı ve şimdi farklı şartlarda tekrar bir araya gelmiştik. Ve ben şimdiki hayatımdan sıyrılıp yeniden o geçmişe teslim olmaktan korkuyordum. Bunları düşünürken dudaklarımdan gayri ihtiyari hissiyatımla ilgili kelimeler döküldü. Geçmişi tekrar yaşamak istemiyorum. Soruma cevap vermedin. Seni ne zaman mutlu göreceğim dedim. Cevaplarken onun son derece nazikçe kontrolünde olan duruşumu değiştirdim. Bara yüzümü dönerek kadehleri doldurmaya başladım. Ben mutluydum, hem de çok diye mırıldandım. Halbuki ben seni hep hüzünlü gördüm. Onun temasından kopmuş olmanın getirdiği rahatlıkla kendimi daha güvende hissediyordum. Yanılıyorsun dedim. Ben çok mutluydum. O zaman demek ki büyük bir yanılgıya düşmüşüm. Doldurup ona uzattığım martini kadehini aldı ve şerefe deyip benim kadehime değdirdikten sonra devam etti. Seni Londra'da müzede ilk gördüğüm gün aklımı başımdan almıştın. Olağanüstü güzelliğin ve zarafetinle. Ama aynı zamanda gözlerinin derinliğinde, zaman içinde kaybolmuşsun gibi bakan hüzünle. Aynen babaannemin tablosundan bildiğim o bakıştı. Sonra New York limanında seni arabadan inerken gördüm, aynı ifaden vardı. Ve Ezra'nın evinde senin yaş günü partinin devamında. Piyanoyu çalarken yüzün bir hüzün tablosu gibiydi. Hepsinin sebebi vardı. Bütün hüzünlerin sebebi vardır. Büyük bir tesadüf olmalı. İnandırıcı olmak için bir şeyler anlatmam gerekiyordu. Kadehim elimde balkon tarafına doğru yürüdüm. Koltuklardan birini ona gösterip karşısına oturdum. New York yolunda çok yakın bir yol arkadaşımız ölmüştü. Gemiden indiğimizde onun yası içindeydim. Oturduğu koltukta öne doğru eğilerek elime dokundu. Çok üzüldüm. Gözlerimi dışarıya yağan kara çevirdim. Dudaklarımda acı bir tebessüm belirdi. Garip değil mi? Aynı gemi kocama da mezar oldu. Onu ne kadar özlediğini tahmin edebiliyorum. Sanmam gibilerden başımı iki yana salladım. Diğer defalarsa belki de aileme, savaştaki memleketime olan özlemimi, endişelerimi hissetmiş olabilirsin. Aslında iyi kamufle ettiğimi sanıyordum, yanılmışım. Belki başkalarını yanıltmış olabilirsin. İçkisinden bir yudum alıp devam etti. Hiç kolay olmamalı, hayatı yalnız başına göğüslemen. Yalnız değilim. Yüzündeki telaş ve endişe ifadesini görmemek mümkün değildi. Nedense bu cevabımı detaylandırıp onu rahatlatmak istemiştim. Celeste beni hiç bırakmadı dedim. Celeste, mürebbiyem, sırdaşım, ablam. Hele şimdi ailemden uzaktayken her şeyim. Sevgili Celeste, sonra Ezra var. Ne kadar sırdaşın? Kim? Celeste. Sorusunda plazadaki geceyi hatırlatan imayı sezmiştim. Kendimi aniden çırılçıplak hissettim. Yüzümü ateş basmıştı. Bu halimden keyiflenmiş olmalıydı. Dudaklarında tatlı bir tebessüm belirdi. Gerektiği kadar dedim, kısa kesmek istediğimi ima ederek. Mektuplarımda ne yazdığımı hiç merak etmedin mi? Bunu sorarken sanki gerçekten okumadığıma inanmakta zorlandığını fark ettim. Kadehimi sehpaya bırakıp ayağa kalktım. Konsola doğru yürüdüm. Çekmeceden çıkardığım mektupları getirip kendisine uzattım. Hayretle kapalı zarflara baktı. Evet, belli ki merak etmemişsin. Kalbi kırılmıştı ama bir tesellisi vardı. Fakat saklamışsın. Neden? Ayağa kalkmıştı. İçkisini benimkinin yanına bıraktı. Elimi tutup sorusunu tekrarladı. Neden? Temasının yarattığı heyecanı hissettirmemek için büyük bir gayret sarf ederek gözlerine bakmaya çalıştım. Bilmiyorum. Doğru ve tek cevabım buydu. Şimdiye dek kendime de açıklayamamıştım. Bunun bir anlamı olmalı. Hayatta anlamsız şeyler yaptığım da oldu. Elleriyle yüzümü iki yanından avuçlayarak gözlerini gözlerime dikti. Yutkundum ve inatçı bir bakışla bekledim. Hiç sanmam dedi. Avuçları arasındaki yüzüme doğru eğildiği zaman önce başımı geriye çekmeye çalıştım ama sadece alnıma bir öpücük kondurup bıraktığında yaşadığım gerginlik çok anlamsız geldi. Çocukça davranıyordum. Kendime olan güvenim, hayata, kadere aldırmazlığım nerede kalmıştı? Çok daha küçük ve tecrübesizken Nesim'le yaşadıklarımı, Nigel'ı ve kocamla olan ilişkisini kabullenmekteki cesaretimi düşününce, şu anki tedirginliğim bana çok yabancı geliyordu.